Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Daniel 7. bölüm 22. ayette. Eskiden beri var olan, yüceler yücesi gelip kutsallarının lehine yargı verene dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı alma zamanı gelmişti diyor. Günleri eski olan Mesih'tir. Mesih karşısını bastırabilecek tek varlık da odur. Kutsallar kelimesiyle burada da yeni antlaşma kutsallarından söz etmiyoruz. Henüz eski antlaşmadayız. Bırakın kutsal kitap söylemek istediğini söylesin. Onu kendi öğretişlerimize uydurmaya çalışmamalıyız. Daniel 7. bölüm 23. ayet. Bana şu açıklamayı yaptı. Dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Bütün öbür krallıklardan farklı olacak, bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyip parçalayacak diyor. Dördüncü canavar burada krallık olarak 17. ayette ise kral olarak tanımlanmaktadır. Kralı krallıktan ayırmak mümkün değildir. Bir kapının iki yüzüne benzer kralla krallık. Daniel 7. bölüm 24. ayette 10 boynuz bu krallıktan çıkacak 10 kraldır. Bunlardan sonra öncekilerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp 3 kralı tahtlarından indirecek diyor. Dördüncü canavardan 10 boynuz çıkar ve dördüncü krallığın son şekline işaret eder. Bu kralların her biri krallığı temsil etmektedir. Sonra küçük boynuz olan 11. kral ortaya çıkar. Diğerlerinden farklı olacak, 3 krala baş eğdirecek ve dünyayı yönetmeye çalışacaktır. Hatta tüm dünyanın diktatörü olacaktır. Vahiy 13. bölüm 7. ayette bize verilen resim budur. Bu ayette kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındılar. İşte bu yasa tanımaz adam Mesih karşıtıdır ve 7 yıl boyunca büyük sıkıntı döneminde dünyayı yönetecektir. Daniel 7. bölüm 25. ayette yüceler yücesini kötüleyen sözler söyleyecek. Onun kutsallarına baskı yapacak. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeye amaçlayacak. Kutsallar 3,5 yıl için eline teslim edilecekler diyor. Küçük boynuz küfredendir. Vahiy 13. bölüm 5 ve 6. ayetler. Canavara kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağız ve 42 ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Tanrı'ya küfretmek, onun adına ve konutuna, yani gökte yaşayanlara küfretmek için ağzını açtı diyor bu ayetlerde. Mesih karşısının özelliklerinden biri onun Tanrı'ya ve Mesih'e karşı olmasıdır. Mesih karşısının anlamlarından biri de budur. Diğeri ise Mesih'i taklit etmesidir. Bence Vahiy 13. bölümdeki iki canavar Mesih karşısının iki yönünü simgelemektedir. Birincisi küfretmesi ve Mesih'e karşı olması, ikincisi ise sahte bir peygamber olup Mesih'i taklit etmesidir. O bir kuzu gibi davransa da aslında kuzu kılığına girmiş bir kurttur. Ayrıca yüce olanın kutsallarını hırpalayacağı da yazılmaktadır. Bu bizim gibi bazı vaizlerin pazar sabahları kutsalları hırpalamasına benzemez. Tam anlamıyla o dönemdeki kutsallar zulüm görecektir. Vahiy 12. bölüm 13 ila 17. ayetler bize böyle söyler. Zamanları ve yasayı değiştirmeyi tasarlayacak diyor. Küçük boynuz gelenekleri ve yasaları değiştirecektir. Küçük boynuzun hüküm süreceği zaman kısadır. Bir vakte ve vakitlere ve yarım vakte kadar onun eline verileceklerdi. Bir vakit bir yıldır, vakitler ise iki yıl, yarım vakit ise 1,5 yıl. Yani toplam 3,5 yıl egemenlik süreceğini görüyoruz. O büyük sıkıntının ikinci 3,5 yıllık döneminde yeryüzünde hüküm sürecektir. Vahiy 11. bölüm 2 ve 3. ayetler, 12. bölüm 6. ayet ve 13. bölüm 5. ayet bize bu bilgiyi verir. Daniel 7. bölüm 26. ayette ise ama mahkeme kurulacak, onun egemenliğine son verilecek, büsbütün yok edilecek diyor. Mahkeme kurulacak sözü bize Vahiy 4. ve 5. bölümdeki tahtların resmedildiği sahneyi anımsatmaktadır. Her şey ortadaki tahta oturan yargıyı yerine getiren kuzu tarafından belirlenmektedir. Canavarın bastırılması gerektiği konusunda Tanrı'nın cennette bulunan yaratılmış ve kurtulmuş tüm varlıkları görüş birliği içerisindedir. Onun egemenliği sona erdirilmeli ve yargılanmalıdır. Mahkeme kurulacaktır ve bu değiştirilemez. Yargılama büyük sıkıntı dönemi boyunca sürer ve krallığını kurmak üzere Mesih'in yeryüzüne dönmesiyle Vahiy 19. bölüm 11 ila 21. ayetler arasına göre tamamlanır. Bu Nebukadnezar'la başlayan diğer ulusların zamanını sonlandıracaktır ve Mesih'in dönüşüne dek de sürecektir. Daniel 7. bölüm 27. ayette göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, yüceler yücesinin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek. Bütün uluslar ona kulluk edip sözünü dinleyecek diyor. Burada ilk olarak 1000 yıllık dönemle ilgili olarak belirtilen, ardından da geleceğe uzanan sonsuz krallığa Vahiy 20. bölümde de gördüğümüz gibi göndermede bulunulmaktadır. 1000 yıllık dönem öncesiyle ilgili görüşte hata bulanlar 1000 yıllık dönemin doğru bir yorumu olmadığını ve krallığın sonsuz bir krallık olduğunu söyleyeceklerdir. Ancak 1000 yıllık dönem 1000 yıl sürecek bir sınama dönemidir ve sonsuz krallıkla devam edecektir. Erken dönemde yaşamış kilise önderlerinden İranaeus şöyle demiştir. Mesih karşıtı dünyadaki her şeyi yıktıktan sonra 3,5 yıl egemenlik sürecek ve Yeruşalim'deki tapınakta oturacaktır. Sonra Rab bulutlar içinde gökten babasının görkemiyle gelecek. Mesih karşıtını ve onu izleyenleri ateş gölüne atacak. Doğrular için krallık zamanını ve kutsal 7. günü getirecektir. İbrahim'e verilen vaadi yerine getirecek, Rabbin doğudan ve batıdan gelip İbrahim, İshak ve Yakub'un yanında oturacaklar dediği şekilde krallığı kuracaktır. İnsanların 1000 yıllık dönemi ortadan kaldırma ve erken dönem kilise önderlerinin 1000 yıllık dönem öncesi düşüncesine inanmadıklarını söyleyip Tanrı'nın dünya için olan planını iptal etme çabaları oldukça usandırıcı. Tarihçi Philip Scaff şu sözleriyle dikkat çekiyor. İznik öncesi dönemin eskatologyasında en önemli nokta İsa'nın 1000 yıllık egemenliğidir ki bu Mesih'in yeryüzüne dirilmiş kutsallarıyla birlikte 1000 yıl süreyle görkemle hüküm sürmesi demektir. Bu genel dirilme ve yargıdan önce olacaktır. Bu herhangi bir tapınma biçimini izleyen imanların öğretisini değil, önde gelen öğrencilerin çoğunun sahip olduğu görüştür. Kanımca yeryüzünde 1000 yıllık bir dönemin olacağına inanıyorsanız yanınızda birçok kişi olacaktır. Daniel 7. bölüm 28. ayette işte olayın gelişimi burada bitiyor. Ben Daniel'e gelince. Düşüncelerim beni çok ürküttü, benzin soldu ama bu olayı içimde sakladım, diyor. Daniel son zamana ilişkin olan görümlerini arkadaşlarına açıklamamıştır. Bu görümler görümü gören Daniel'i bile çok etkilemişti. Bu onun için de yeni bir olaydır. Günümüzde peygamberliklerle ilgili çalışmalar bilgi artırmaya ya da merakımızı gidermeye yönelik değildir. Kutsal yazılardaki peygamberliklerin dikkatle ve duayla incelenmesi imanının yaşamını değiştiren bir etki yaratmaktadır. Daniel'in koç, teke ve diğer küçük boynuzla ilgili görümü Daniel 8. bölümde anlatılır. Bu bölümde kaydedilenler Daniel'in zamanında bir peygamberlikti ancak artık yerine gelmiştir. Bu açıkça gerçekleşmiş olduğundan bu bölüm serbest eleştirmenlerin Daniel kitabının yazılış tarihini daha ileriye atmalarına temel oluşturmaktadır. Onlar gelecekle ilgili peygamberliklerin doğaüstü olduğunu belirtmektedirler ve doğaüstü olaylara inanmadıklarından bu peygamberliğin Daniel'in zamanında değil daha sonra yazılmış olduğunu savunmaktadırlar. Ancak bu oldukça zayıf bir iddiadır ve ben de Daniel kitabının Daniel peygamber tarafından yazıldığını söylemekten başka bir şey bu insanlara söylemiyorum. Bildiğiniz gibi yazarlar arasında Shakespeare'in eserlerinin de Shakespeare tarafından yazılmadığını öne sürenler vardır. Mark Twain bu soruya şu ilginç yanıtı veriyor. Shakespeare'i yazan Shakespeare değilse aynı adı taşıyan başka biri olmalıdır. Eğer Daniel kitabı İsa'dan önce 600 yıllarında Daniel tarafından yazılmamışsa aynı tarihte aynı adı taşıyan başka biri tarafından yazılmış olmalıdır. Daniel'in birbirine eş olmayan iki boynuzu olan koç ile tek boynuzlu teke ile ilgili görümünün yorumuna şöyle bir giriş yapabiliriz. 2. ve 3. dünya imparatorlukları arasındaki sürtüşmeyi Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasındaki sorunları çok yakından incelemekte ve anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu Med, Fars ve Grek, Makedonya imparatorlukları arasındaki sürtüşmedir. Görümdeki diğer küçük boynuz, Yahudilerin Neron'u olarak bilinen ve Yahudilere zulmetmiş olan Atikus Epiphanes'tir. Daniel'in buraya kadar olan bölümlerinin bu dört büyük imparatorluğun ve Suriye'nin orijinal dili olan Aramice yazıldığına dikkat etmeliyiz. Daniel 2. bölüm 4. ayet, 7. bölüm 28. ayetler bunu bize açıklar. 8. bölümden itibaren Daniel kitabı İbranice yazılmıştır. Şimdi koç ve teke ile ilgili görüme biraz daha yakından bakalım. İlk olarak görümün zamanı ve yeri bize verilir. Daniel 8. bölüm 1. ayet. Kral Betşassar'ın krallığının 3. yılında ben Daniel daha önce gördüğüm görümden başka bir görüm gördüm, diyor bu ayet. Bu Babil'in son kralı olan Belşatsar'ın krallığının 3. yılıdır. 7. bölümde verilen görüm onun krallığının ilk yılındaydı. Dolayısıyla bu iki görümde Babil İmparatorluğu'nun sonuna doğru verilmiştir. Daniel 8. bölüm 2. ayette görümde kendimi Elam ilindeki Sus Kalesi'nde Ulay kanalının yanında gördüm diyor. Görümde Daniel kendisini Sus Kalesi'nin yanındaki Ulay kanalında görüyor. Buradaki Sus 2. Dünya İmparatorluğu olan Medfars İmparatorluğu'nun başkentidir. Sus Kalesi'ndeki ifadenin ise doğru şekilde sarayın yakınında olarak kullanılması gerektiğine inanıyorum. Ulay Sus'tan geçen Kerha ırmağıdır. Bu görümün Babil'de değil de Sus'ta geçme nedeni 2. ve 3. Dünya imparatorluklarını ilgilendirmesidir. Bu görümdeki olaylar 200 yıl içinde gerçekleşmiştir. Bu durum yine kutsal kitaptan sapmış eleştirmenlerin Daniel'in daha geç yazıldığında ısrar etmeleri konusunda anlamlıdır. Daniel'in bu olaylardan sonra tarihsel bir kayıt olarak yazıldığını öne sürmektedirler. Amaç onun mucizevi olmadığını ortaya koymaktır ki bu da yorum yöntemleri için oldukça yanlış bir yöntemdir ve utandırıcıdır. İkinci olarak iki boynuzlu koçu görüyoruz. Daniel 8. bölüm 3. ayet. Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm. İki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu diyor bu ayette. İki boynuzlu koç daha sonra Medfars İmparatorluğu'yla 20. ayete göre özdeşecektir. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu diyor ayette. Başka bir deyişle Medleri temsil eden boynuz Meddi General Gobryas Babil'i yıktığında ortaya çıkmıştı. Daha sonra Farslı krallar Medlere üstünlük sağlayıp imparatorluğu en görkemli zamanına getirdiler. O zaman biri diğerinden uzun, iki boynuzu olan bu koç Farsların gelişmekte olduğu Medfars İmparatorluğunu simgelemektedir. Daniel 8. bölüm 4. ayette koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördüm. Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor, kimse onun elinden kurtulamıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide güçlendi der bu ayette. Koçu batıya ve kuzeye, güneye doğru boynuz atarken görüyoruz ama doğuya doğru boynuz attığı acaba neden belirtilmez? Farslar zaten doğudaydı ve daha doğuya doğru ilerlemeleri söz konusu değildi. Eğer daha doğuya ilerleselerdi Hindistan ve Çin'e gitmeleri gerekirdi ancak onlar imparatorluklarını diğer tüm yönlere doğru ilerletmeye çalıştılar. Bu imparatorluk 7. bölümde ayı ile temsil edilmektedir ve fethetme konusunda motivasyonları vardır. Şimdi tekenin koçu çiğnemesi görümüne geliyoruz. Daniel 8. bölüm 5. ayet. Ben bu olayı düşünürken batıdan ansızın gözleri arasında çarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Yere basmadan bütün dünyayı aştı diyor. Daniel koçun güç ve yeteneğine hayran olmaktayken uzak batıdan çarpıcı bir boynuzu olan bir teke hızla geliyor. Bu teke Yunanistan'ı, boynuz da 21. ayete göre Büyük İskender'i simgelemektedir. Keserkes'in yönetiminde Farslar batıya ilerlemek istediler ancak batıdan çok hızlı hareket eden ve ayağı yere basmadan bütün dünyaya ulaşan bu teke gelmişti. Bu panterin dört kanadını ve İskender'in ordusunun hızını resmetmektedir. Daniel 8. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise güç ve öfkeyle kanalın yanında durduğunu gördüğüm iki boynuzlu koça doğru koştu. Öfkeyle saldırdığını, koça vurup boynuzlarını kırdığını gördüm. Koçun tekeye karşı duracak gücü yoktu. Teke koçu yere vurup çiğnedi. Koçu onun elinden kurtaracak kimse yoktu diyor. Güç ve öfkeyle ibaresinin kullanıldığına dikkatinizi çekmek isterim. Ya da eski çeviride kuvvetinin şiddetiyle seyirtti ifadesi kullanılır. Kızgın bir şekilde hareket ettiğini bu bizlere gösterir. Amacı ona saldırıp etkisiz hale getirmektir. Keserkes Farsların son imparatoruydu ve Yunanistan ile Avrupa'ya saldırılar yapmıştı. Sayıca 300 bin erkekle ailesini kapsayan bir orduyla hareket etmekteydi. Yunanlılar akıllıca davranıp onları karşılamak için hareket etmediler. Onların büyük orduya yer vermeyen Termobil adındaki bölgede dar bir geçide gelmelerini beklediler. İyi yetişmiş olan Yunan askerlerinden her biri yetişmemiş olan 10 tane Medfars askerine eşitti ve sonuçta Yunanlılar Termobil'de zafer kazandılar. O büyük orduyu askerler geçitten küçük gruplar halinde geçerken yok ettiler. Ayrıca Selamis'te Kesarkes'in 300 gemilik filosu fırtınada hasara uğramıştı. Bunu öğrendiği sırada denize gitmiş, kemerini çıkarıp dalgalara vurmuştu. Bu, o düzeyde zeki birinin yapacağı bir davranış değildi. Bu tarihte Doğu'nun batıya yaptığı en büyük saldırı hareketiydi bu. Farslılarla Arap orduları da İspanya'ya karşı geldiler ancak Charles Martel onları Tours şehrinde durdurdu. Başka ordular da Balkanlardan batıya gelmeye çalıştı ancak başarılı olamayıp geriye döndüler. Ardından batıda ortaya genç ve güçlü bir komutan, Büyük İskender ortaya çıktı. Öldüğünde yalnızca 32 yaşındaydı. En büyük askeri dehalardan birisiydi. Güçlü bir orduyu herkesten daha önce büyük bir hızla harekete geçirebiliyordu. Yani karada büyük bir orduyu hızla ilerletebiliyordu. Şimdi tekedeki küçük boynuz ile 4 boynuza bakalım. Daniel 8. bölüm 8. ayet. Teke çok güçlendi ama en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Kırılan boynuzun yerine göğün dört rüzgarına doğru çarpıcı 4 boynuz çıktı diyor bu ayette. Güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Bu boynuzu kıran neydi? Onu kırabilecek hiçbir insan yoktu. Başa geçtiğinde bütün dünya Büyük İskender'in kontrolü altındaydı. O zaman bilinen dünyanın tümünü ele geçirmişti. Bu nedenle de başka ele geçirilebilecek yer kalmadığından oturup ağladığı anlatılır. Bununla birlikte dev projelerinin arasında bir gün aşırı derecede içti, ardından da ateşi yükselip 32 yaşındayken İsa'dan önce 323'te Babil'de öldü. Ve büyük boynuz kırıldı diyor kutsal kitap. Bu imparatorluklarının üçü yani Babil Med, Fars, Grek, Makedonya imparatorlukları aşırı içkili eğlenceler yüzünden çökmüştür. Uluslar da uyuşturucu ya da eroinden değil alkol yüzünden çökecektir. Yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Marihuana ya da eroini savunmuyorum ancak alkolün ulusları çökerttiğini de unutmamalıyız. İstatistiklere göre sadece Amerika'da sokaklarda ölen 55 bin kişinin yarısının ölüm nedeni alkolle bağlantılıdır. Savaşta ölmeyi protesto edenleri sıkça görüyoruz ama eline bir viski şişesi alıp şöyle bağırana rastlamıyoruz. Bu günümüzde ülkemiz ve dünya için gerçek bir tehlikedir. Yine istatistiklere göre Amerika'da belli bir mesleğe sahip olanların 10 milyonu alkoliktir. İşsiz alkoliklerle ilgili istatistik mevcut değil. Her yıl milyonlarca dolar içki için harcanmaktadır. Bu gerçek korkunçtur. Büyük İskender'in korkunç imparatorluğu kendisi alkolik olduğu için çöktü. Dünyayı fethetti ama Büyük İskender kendi hayatına sahip çıkamadı. Gelişmiş ülkelerde hükümetin önemli kararlarının kokteyl partilerinde verilmesi önemli bir tehlikedir. Gelişmiş Batı ülkelerinin Tanrı'nın sevgili ülkeleri olduğunu düşünen pek çok insan var. Entelektüel olarak üstün, gelişmeye açık, evrimin son ürünü olduğumuzu düşünüp çökme şansımızın olmadığına inanabiliriz. Bir gün birinin ıslığı çalıp yoldan çıkmak üzere olduğumuzu söylemesi gerekebilir. Eğer peygamberlikleri doğru yorumlarsam şunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Yoldan çıkmak üzereyiz. Göze çarpan 4 boynuz ortaya çıktı. İskender öldüğünde imparatorluk 4 kişi arasında paylaşılmıştır. 7. bölümdeki panterin 4 başına bu karşılık gelmektedir. İmparatorluğu paylaşan 4 general şunlardı. İskender'in kız kardeşiyle evli olan Kassander, Avrupa bölümünü yani Yunanistan ve Makedonya'yı aldı. Lysimachus bugünkü Türkiye'yi aldı. Seleukus Mısır hariç Doğu'yu ve Asya'yı aldı. Ptolemy de Mısır'ı ve Kuzey Afrika'yı aldı. Daniel 8. bölüm 9. ayette bu boynuzların birinden başka bir küçük boynuz çıktı. Güneye, doğuya ve güzel ülkeye doğru yayılarak çok güçlendi der. Burada güzel ülke diye ifade edilen İsrail'dir. Bu bölümdeki küçük boynuz önceki bölümde geçen ile aynı değildir. Orada küçük boynuz 4. krallıktan çıkmaktaydı. Burada ise 3. krallıktan çıkar. Buradaki küçük boynuz tarihseldir. 7. bölümde ise gelecekte açıklanacaktır. Buradaki küçük boynuz Suriye'den Selefkos hanedanlığından gelir. O büyük Antikus'un oğlu 4. Antikus ya da Epiphanes'tir. Bazen ona çılgın adam Epimanes de derlerdi. O da akıl hastalığı olan diğer bir kraldı. Antikus İsa'dan önce 175 yılında tahta geçti ve Kudüs'e saldırdı. Yahuda diyarındaki diğer insanlar da ona karşı ayaklanmıştı. Sonuna kadar antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı olduğundan Yahudileri yok etmeye çalıştılar. Yeruşalim tapınağının kutsal yerine Jüpiter heykelini yerleştirmişti. Bu ilk aşağılayıcı davranışlarıydı. Kutsal eşyalarının üzerine domuzdan yapılmış yemekler dökmüştü. Daniel 8. bölüm 10. ayette göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü. Gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü. Ayakları altına alıp çiğnediler. Bunu yorumlamak zordur. Sanıyorum Antikos'un Tanrı'ya karşı gelişi ve Yeruşalim ile tapınağı almasına izin verilmesi burada anlatılır. Bu savaş ruhsal alemde meleklerle şeytanları da içine almıştı. Antikos'un elde ettiği iddia edilen bazı başarılar şaşırtıcıdır. Eğer onlar doğruysa şeytani güçlerinde bu işte parmağı olmalıdır. Daniel 8. bölüm 11. ayette kendisini gök ordusunun önderine kadar yükseltti. Tanrı'ya sunulan günlük sunu kaldırıldı. Tapınak terk edildi diyor. Antikus Jüpiter'e tapmaktaydı. Kendisini onun beden almış hali gibi görüyordu. Kendisine ünvan olarak Tanrı'nın açıklanışı anlamına gelen Theos Apiphanes'i seçmişti. Daniel 8. bölüm 12. ayette başkaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldı. Gerçek ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu der. Tanrı izin verdiğinden bu küçük boynuzun o dönemde işleri yolunda gidiyordu. Daniel 8. bölüm 13. ayette sonra kutsal bir varlığın konuştuğunu duydum. Başka kutsal bir varlık ona bu görümde günlük sunuyla, yıkım getiren baş kaldırıyla, kutsal yerin ve ordunun ayak altında çiğnenmesiyle ilgili görümde olanlar ne zamana dek sürecek diye sordu, diyor. Burada geçen kutsal, temiz, pak ve kusursuz olan demektir. Tanrı yarattığı insandan farklı bir yaratığa burada göndermede bulunmaktadır. Buna çoğumuz doğaüstü yaratık diyoruz. Bazen meleklerin bize ne dediğini merak ediyorum. Tapınağın böyle aşağılanışına yıkım getiren başkaldırı ya da yıkıcı günah denmektedir. Daniel 8. bölüm 14. ayete baktığımızda önemli görüş farklılıkları olan ve üzerinde sıkça konuşulan bir ayet olduğunu göreceğiz. Daniel 8. bölüm 14. ayette kutsal varlık bana 2300 akşam sabah olacak, sonra kutsal yer yeniden düzene konulacak dedi diyor. İşte burada geçen 2300 gün konusunda önemli görüş farklılıkları bulunur. 7. gün Adventistler grubu bu ayeti Mesih'in ikinci gelişi için kullanmaktadırlar ve onun ikinci kez 1843'te geleceğini belirtmişlerdi. William Miller ve onun izleyicilerinden Ellen White, kutsal yerin onun ikinci gelişiyle temiz hale gelecek olan yeryüzü olduğu kanısındadır. Miller içtendi ancak yanlışları olan bir vaizdi. Günleri yıllar olarak ele almak peygamberlik teorilerine iyi bir temel sağlamaz. Tarihte bunu doğrulamamıştır. Bununla birlikte 2300 günü 24 saatlik gün olarak hesaplarsak 6 ya da 7 yıla karşılık gelir ki zalimliklerine İsa'dan önce 170 yılında başlayan Antikos'un zamanına bu yakındır. Son olarak da Yahudi rahip Judas Maccabeus ki çekiç demektir bu, Suriye ordusunu Yeruşalim'den çıkarınca tapınak kirliliğinden temizlenip kutsanmıştır. Bu temizlik anma bayramı adıyla kutlanmaktadır der. Yuhanna 10. bölüm 22. ayette şöyle yazar. O sırada Kudüs'te tapınağın açılışını anma bayramı vardı. Mevsim kıştı. Bu Mesih'in zamanında kutlanan kutsal günlerden birisiydi ve halen de Yahudilerce kutlanmaktadır. Bu bayram eski ve yeni antlaşma dönemleri arasında ortaya çıktığından eski antlaşmada bu bayramdan söz edilmez.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın. Thank you.
evrenin kralı. Günah kurbanı, egemen Rab. Affet bizi. Göksel evimde senin gölgende.